Ayrım 2. Öfkeli Yıllar. Altan Öymen. Sayfa 22. Bir telefon numarası. Burada bir parantez açayım. Ben o zaman bilmiyordum. Sayın Demirel'le aramızda bir de telefon konusu varmış. Bunu önce rahmetli kardeşim Örsan Öymen öğrenmişti. Şöyle. Demirel yıllar geçip de 1965'te başbakan olduktan sonra Örsan gazeteci olarak onun uçak gezilerinden birine katılıyor. Demirel her zaman yaptığı gibi uçaktaki gazetecilerin ellerini sıkıyor, tanışmadıklarıyla tanışıyor. Örsan'ın yanına gelince, "Sizin," diyor, "şerefli apartmanındaki telefonunuzun numarası kaçtı biliyor musun?" Örsan nereden bilsin? Şerefli apartmanında oturduğumuz zamandan sonra yıllar geçmiş, oradan çoktan çıkmışız, hepimiz başka yerlere dağılmışız. Ayrıca Demirel'in bunun için sorduğunu da çıkaramıyor. "Vallahi bilmiyorum," diyor. Demirel'in cevabı, "Ben biliyorum, 27-52-31. Örsan şaşkın. Diğer gazetecilerle birlikte o da görüyor ki Demirel'in hafızasının çok güçlü olduğuna dair rivayetler boşuna değil. Yeni başbakan bir işittiğini bir daha unutmuyor. Çok eski bir komşusunun telefonunu bile. Ama Örsan daha sonraları gene Süleyman Bey'den buna ek bir bilgi daha alıyor. Demirel'in hafızasının güçlü olduğu muhakkak. Bunu kanıtlayan daha başka birçok örnek anlatılabilir. Ama bizim telefon numarasını hatırlaması sadece hafıza işi değil. Onu kolaylaştıran basit bir neden daha varmış. Bizim o telefon numarası sonradan Demirel'in telefon numarası olmuş. Ben şu kadarını hatırlıyorum. Biz şerefli apartmanından Demirel'den daha önce ayrılmıştık. İleride anlatacağım. Yeniden bahçeli evlere taşınıyorduk. Orada telefonumuz vardı. Şerefli'deki telefona ihtiyacımız kalmıyordu. Babam onu kapattırıp idareye geri verecekti. Meğer geri vermemiş. Demirel bunu son dakikada öğrenmiş. Babama "telefonunuzu bana verir misiniz?" demiş. Babam da "veririm." demiş. O zamanki usule göre bu mümkünmüş. Bir dilekçe yazmış. Bizim 27-52-31'i Demirel'e bırakmış. Bu kitabı yazmadan önce Demirel'le bir görüşmemde durumun hala yani 50 küsur yıldır değişmediğini öğrendim. Dedi ki, "O telefonu ben hala kullanıyorum. Yalnız telefonlar artık 7 haneli. Başına 4 geldi. 427-52-31 oldu." Yani bizim telefon numaramızı unutmaması değil, unutması bugün bile mümkün değilmiş Sayın Demirel'in. Gazetecilik ve giyim. Gazetecilik iyi de geliri az, üstelik gideri fazla. Aylığım belirttim 77 lira. Bu en alt derecedeki memur maaşının yarısı kadar. Ama ne yapalım, gazetecilikte o sıradaki düzen öyle. Mesleğe yeni başlayanlara az para veriliyor. O azlığı fakülteden aldığım burs telafi ediyor. Ama gene de gazeteciliğin kaçınılmaz masraflarını karşılamam kolay olmuyor. Gazeteciliğin usulleri, gelenekleri var. Hele Ankara gazeteciliğinde bunlar daha da katı. Kolay mı? İşinizin büyük bir kısmı devletle ilgili. Meclis, bakanlıklar, askeriye. Mesleğe yeni başlamış da olsanız icabında hepsiyle ilişkiniz oluyor. O usullerin gereği neyse yerine getireceksiniz. Bir kere giyiminizi o usullere uygun hale getireceksiniz. En azından bazı akşamlar meslektaşlarınızın gittiği yerlere uğrayacaksınız. Bazen sadece kendinize değil, başkalarına da bir şeyler ısmarlayacaksınız. Bunlara para yetiştirmek zor. Ama o alanda kısa zamanda aldığım sonuçlar da önemsiz değil. Bir kere giyim kuşam açısından artık bir şeylerim var. Gerçi hepsi yerli malı. Yerli malı da DP'nin ilk yıllarındaki ithalat serbestliği sonucu gözden düşmüş. Ama olsun. Biri gündüz için gri, biri gece için lacivert iki takım elbise diktirmişim. Frank gömleklerim ve elbiselere uygun düştüğüne inandığım kravatlarım. Mevsimlik denilmekle birlikte karda kışta da giyebildiğim balık sırtı kumaştan bir paltom. Ve biri yazlık biri kışlık iki fötür şapkam. Daha ne olsun? İki aylıklı durumum sayesinde, tabii biraz da Terzi Mehmet ile Gömlekçi Rıza'nın taksitli tarifeleri sayesinde hepsini bir araya getirmişim. İmza konusu ve sabah kahvesi. Evden gazetemi görmüş olarak çıkıyordum. Ulus eve erkenden geliyordu. Hala Ankara'nın en çok satan gazetesiydi. İstanbul gazeteleri başkentteki okurlarına hala ancak bir gün sonra ulaşıyorlardı. Babam o gazete okuma işini kahvaltıdan önce yapıyordu. Bana sıra kahvaltıda geliyordu. Gazetenin sayfalarını ne var ne yok merakıyla gözden geçiriyordum. Tabii ne var ne yok diye gözden geçirmemin öncelikli amacı kendi haberlerime bakmaktı. Nasıl çıkmış, nerede kaç sütun üzerinde, hangi başlıkla, kısaltmışlar mı ve en önemlisi imza koymuşlar mı? İmza tabii basın toplantılarında herkese verilen demeçlerden ve bültenlerden özetlenen haberler için değil, özel haberler için söz konusuydu. Benim özel haberlerim artık az değildi. Özel haber veya atlatma haber, yani başka gazetede olmayan haber. Muhabirin imzasını kendinin atması diye bir usul yoktu. Bunu yazı işleri müdürleri takdir ederdi. Haberimizi beğenirlerse haber metninin altına adımızın ya ilk harflerini eklerlerdi ya da çok beğenirlerse tamamını. Bu bir çeşit ödüllendirme sayılırdı. Ben de sabahları gazetedeki haberimin metninin altında A-Ö harflerini veya daha iyisi Altan Öymen imzasını görürsem hayatımdan memnun olurdum. Bir de haber metninin altına değil de başına imza konulması usulü vardı. Ama o ancak muhabirlerin Ankara dışına gönderilip haberlerini telefonla yazdırdığı hallerde uygulanırdı. Gazeteciliğimin ilk aylarında ben o düzeye ulaşamamıştım. Çünkü henüz Ankara dışına gönderilmemiştim. Haberin imzalı çıkması gazeteye gidince arkadaşlardan da bir iki iltifat almak demekti. O arada daha kıdemlilerin şu tarafını iyi yazmışsın ama keşke şu tarafını da öğrenip yazsaydın gibi uyarıları da olurdu. Ama onlar da kabulümdü. Gazeteciliği öğrenme yolunda her eleştiriden faydalanmam gerekirdi. Gazeteye gecikmeden gidilirse istihbarat şefinden veya yazı işleri müdüründen görev alıp dışarıya çıkmadan önce bir sabah kahvesi içip biraz sohbet etmeye de vakit kalırdı. Tabii o arada Ankara'nın öteki gazeteleriyle bir gün önceki İstanbul gazetelerine de bakılacaktı. Sizin alanınıza girip de atladığınız bir haber var mı? O gün izlenmesi gereken olaylar için ipucu var mı? Gazetelerdeki haberlere o gözle bakacaktınız. Hatta sadece haberlere değil, ilanlara da. Çünkü bazen ilanlarda da, özellikle resmi ilanlarda, haberle ilgili konularına rastlanılabilinirdi. Haberi her yerde yakalamak, atlamamak, atlatmak, bizim istihbarat salonunda en fazla kullanılan kelimeler bunlardı. Gazetecilikte zaten o kelimelerle ifade edilen bir yarıştı. Her gün yeniden başlayıp sonucu ertesi sabahki gazetelere yansıyan bir yarış. O yarışın yarışçılarından biri olmaktan mutluydum. Hangi konu daha ilginç? Atlamayıp atlatma yarışının dışındaki rutin haberlerde de bir başka yarış vardı. Her gazetenin bildiği ama gene de izletmeyi gerekli gördüğü olayların, etkinliklerin haberlerinde. İstihbarat şefi veya yazı işleri müdürü sizi onlarla da görevlendirebilirdi. O zaman onları öteki muhabirlerden daha iyi yazmak için yarışacaktınız. En önemli yanlarını öne çıkarıp haberi daha okunur hale getirmeye çalışacaktınız. Tabii o yarıştaki konulardan bazısı daha ilginç, bazıları daha az ilginçti. Mesela Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kadastro çalışmaları ile ilgili demecini izleyip yazmak daha az ilginçti. Yılın Ankara Güzellik Kraliçesi ile söyleşi yapmak çok daha ilginçti. Şu 1950'li yılların daha başlangıcında belli olmuştu. İktidar ve muhalefet liderleri arasındaki ilişkiler bazı istisna halleri dışında gereksiz derecede gerginleşiyordu ve bu gerginlik giderek daha da artacak gibi görünüyordu. Şimdi o konu üzerinde biraz duralım. Siyasi partilerde durum. Siyasi partiler denilince tabii akla önce iktidardaki Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi gelirdi. Hatta parti adlarından da önce onların liderlerinin adları akla gelirdi. Başbakan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes ile CHP Genel Başkanı İsmet İnönü veya daha çok kullanılan adıyla İsmet Paşa. O iki adlı Türkiye'nin siyaset hayatında ve basında lider adı olarak açık arayla en fazla anılan adlar. Gerçi siyaset uzmanları arasında başka yorumlar da yapılırdı. Demokrat Parti için denilirdi ki partinin asıl lideri Celal Bayar'dır. Bu yorum şu gerçeğe dayanıyordu. Demokrat Parti'nin 4 yıl içinde iktidara gelmesinde en büyük başarı payı hiç şüphe yok ki Atatürk'ün son başbakanı ve DP'nin kurucu genel başkanı Celal Bayar'daydı. Gerçi Bayar iktidara geldikten sonra genel başkanlıktan ayrılıp cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Kamuoyu karşısında hükümet ve parti işlerinin ayrıntılarıyla meşgul değilmiş gibi görünüyordu. Ama şu belliydi, hem hükümetteki hem partideki etkisi hala çok güçlüydü. Zaten o da gerekli gördüğü zamanlarda bunu hatırlatan adımlar atmayı hiç ihmal etmiyordu. Önemli gördüğü sorunlar üzerinde dediğini yaptıracak durumda olduğunu gösteriyordu. Ama şu da belliydi, Bayar'ın iktidar mekanizmaları içindeki gücü büyük de olsa halkın gözündeki yeri artık Menderes'in gerisinde kalıyordu. Demokrat Parti denilince herkesin gözünün önüne önce Menderes geliyordu. Özet yaşam öyküsüyle Aydın'da çiftlik sahibi bir ailenin çocuğu olarak 1899'da doğmuş, İzmir Koleji'nde okumuş, Ankara Hukuk Mektebi'ni bitirmiş, 4 dönem CHP milletvekilliği yaptıktan sonra 1946'da Demokrat Parti'nin 4 kurucusundan biri olmuş, 1950'de de 51 yaşındayken Bayar tarafından başbakanlığa, DP Kongresi tarafından da parti genel başkanlığına getirilmiş olan Adnan Menderes. Gerek bulunduğu mevkiler, gerekse hitabet gücü ve davranışlarıyla partinin en etkili politikacısı artık o. O zaman karizmatik sözcüğü pek bilinmiyordu. Bilinseydi en karizmatik politikacısı denilirdi. Demokrat Parti'nin diğer ileri gelenlerine gelince, partinin 4 kurucusundan Bayar ve Menderes'in dışındaki ikisi malum, Refik Koraltan ile Profesör Fuat Köprülü'ydü. Koraltan meclis başkanı, Köprülü dışişleri bakanıydı ama parti politikasındaki etkileri artık çok azalmıştı. Kuruculardan sonra gelenlerden Samet Ağaoğlu başbakan yardımcısı olarak Ethem Menderes ve Doktor Mükerrem Sarol Menderes'in yakınları olarak kendilerinden söz ettiriyorlardı. Daha sonra onlar da bakan olacaklardı. Hükümette ve parti grubunda daha birçok isimleri bilinenler vardı. Fakat aralarında Fuat Köprülü gibi eski ve potansiyel bir başbakan adayı dahil hiçbiri Menderes'le liderlik yarışına girecek güçte değildi. CHP'deki sessiz yarış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ise durum şöyleydi. İsmet Paşa'nın partisinin başındaki konumu muhalefete geçtikten sonra daha da pekişmişti. İktidardayken daha çok cumhurbaşkanlığı ve hükümet işleriyle meşguldü. Parti işlerinin ayrıntılarıyla uğraşmak genel başkan vekilinin yani Hilmi Uran'ın göreviydi. Muhalefet döneminde ise İsmet Paşa artık tüm zamanını partisini yönetip rakip partiye karşı politika oluşturmaya ayırabiliyordu. Genel başkan vekilliği zaten kaldırılmıştı. Gerçi CHP içinde onun genel başkanlığının geçici olduğunu düşünüp İnönü'den sonrasını hazırlananlar vardı. İnönü o sırada 1951 yılında 67 yaşındaydı. Genel başkanlıktan ayrılması halinde yerine kimin geçeceği konusundaki kulis faaliyeti hiç eksik olmuyordu. O konuda bazı isimlerle ilgili yakıştırmalar da yapılıyordu. Genel Sekreter Kasım Gülek 45 yaşında, eski Başbakan Şemsettin Günaltay 67, Ulus'un siyasi yönetmeni Nihat Erim 39, Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu 57 o isimler arasındaydı. İçlerinde en aktif olanı Kasım Gülek'ti. Genel Sekreterlik görevinin de gereği olarak Türkiye'nin her yerini dolaşıyordu. Etrafında bir de Gülekçiler denilen grup oluşmaya başlamıştı. Bu grup parti kongreleri sürecinde Gülek veya arkadaşlarının siyasi gücünü arttırmaya çalışıyordu. Ama bütün bu düşünceler ve çalışmalar gelecekle ilgili bir varsayım üzerineydi. İsmet Paşa bir gün gelir genel başkanlığı bırakır varsayımı üzerine. Parti içinde bunu yüksek sesle ortaya atıp gündeme getirmeyi ve artık paşamızın halefini belirlesek demeyi kimse düşünmüyordu. Veya düşünse bile bunu söyleyemiyordu. İsmet Paşa'nın CHP kadrolarındaki saygınlığı buna imkan vermiyordu. Kısacası 1950'lerin başındaki İsmet Paşa da ana muhalefet partisi CHP'nin güncel bir alternatifi olmayan tartışmasız lideriydi. İsmet Paşa için açıkça CHP'nin başından gitsin diyenler vardı. Ama onlar ileride adları geçecek olan bir kısım Demokrat Partili politikacılardı. Demokrat Partililerden gelen o talepler de tabii CHP'lilerin İnönü'ye bağlılığını azaltmak şöyle dursun daha da arttırıyordu. Millet Partisi ve Bölükbaşı. Ana muhalefetin dışındaki muhalefet partilerine gelince, 1950 seçiminde meclise CHP'den başka bir tek muhalefet partisi girebilmişti, Millet Partisi. O da ancak bir milletvekili çıkarabilmişti, Osman Bölükbaşı. Gerçi o zaman 38 yaşındaki Bölükbaşı yüksek bir hitabet gücüne sahipti. Mecliste tek başına da olsa kürsüye çıktığında çok renkli ve etkili eleştiriler yapabiliyordu. Ama 1950'den önce Demokrat Parti'den ayrılanların kurduğu, merhum Mareşal Fevzi Çakmak'ın genel başkanlığını yaptığı Millet Partisi'nin Bölükbaşı'nın dışındaki tüm siyasetçileri meclis dışındaydı. Üstelik parti içinde köklü anlaşmazlıklar vardı. Partinin genel başkanı Hikmet Bayur, kendisine muhalif olan bir grubun Atatürk devrimlerine karşı politikalar izlediğinden şikayetçiydi. O grup ise Hikmet Bayur'un partiyi sabote etmek istediğini öne sürüyordu. Bu ayrışmalar bir süre sonra Millet Partisi hakkında kapatma davası açılması sonucunu doğuracaktı. Millet Partisi kapatılacak ve başka bir adla Cumhuriyetçi Millet Partisi CMP adıyla tekrar açılacaktı. Kısacası 1950'li yılların başlarında Osman Bölükbaşı'nın meclisteki kişisel performansı dışında Millet Partisi'nin siyaset sahnesindeki etkisi çok sınırlıydı. Meclis dışındaki diğer partilerin ise adları bile doğru dürüst bilinmiyordu. 1945'ten itibaren demokrasi geldi heyecanıyla kurulan sosyalist partiler mahkemelerce kapatılmıştı. Çok partili hayatımızın tayyareci Nuri Demirağ tarafından kurulan ilk partisi Milli Kalkınma Partisi yani Kuzu Partisi kağıt üzerinde yaşasa da fiilen ortadan kalkmıştı. O partiden ayrılan Cevat Rifat Atilla'nın başkanlığındaki İslam Demokrat Partisi de kapatılan partiler arasına katılmıştı. Gerçi yeni parti arayışları eksik olmuyordu. Sadece meclis dışında değil meclis içinde de. Ama o arayışlar henüz somutlaşmamıştı. Sonuç olarak başta da belirttik. Ülkede her günkü siyasal gündemi oluşturan parti sayısı 2'den ibaretti. O iki partinin liderleri de Adnan Menderes ile İsmet Paşa'ydı. Hangisi hangi konuda ne yapacak, ne söyleyecek ve ötekinin söylediğine nasıl cevap verecek? Gazeteler gibi ülkede siyaseti izlemeye meraklı herkes en başta o iki liderle meşguldü. Biz İsmet Paşa'yı izlerdik. Tabii biz CHP sözcüsü Ulus Gazetesi'nin mensupları o iki liderden İsmet Paşa'yla çok daha yakından meşguldük. Onun temaslarını, gezilerini, konuşmalarını yayımlamak Ulus'un siyasi görevlerinin başında geliyordu. Adnan Menderes ise Ulus'u daha çok eleştirilecek yanları açısından ilgilendiriyordu. O yanlarını bulup çıkarmak da biz muhabirlerden çok siyasi yazarların çalışma alanına giriyordu. Menderes'in konuşmalarını izleyip geniş geniş yazmak, Demokrat Parti'nin sözcüsü Zafer Gazetesi muhabirlerinin işiydi. Ayrıca devletin resmi ajansı vardı, Anadolu Ajansı. Başbakanın tüm konuşmalarını o da muhabirlerine izletir, tam metin halinde ve hiç gecikmeden yayımlardı. Bunlar da devlet radyosundan genellikle aynen yayınlanırdı. Ulus'un siyasi yazarlarının Menderes'in konuşmalarını eleştirmek için konuşma metni aramalarına ihtiyaç yoktu. Anadolu Ajansı bültenlerine bakmaları yeterliydi. İsmet Paşa'nın konuşmalarının tam metnini ise sadece Ulus yayımlardı. Biz muhabirlere de o konuşmaları iyi izleyip eksiksiz yazmak düşerdi. Bu durumun sonucu olarak bizim haber gündemimizdeki lider genellikle İsmet Paşa'ydı. Adnan Menderes'le ilgili işimiz pek olmazdı. Bu genel gidiş pek nadir hallerde değişirdi. O nadir hallerden biriyle bir gün ben de karşılaştım. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.